Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 39. Ayrım. Yasef, Lizbon'daki mallarını dostları aracılığıyla paraya çevirdikten sonra Madrid'de bir şube açtı. Artık bankerlikte ünlenmişti. Charles Kennebe, Fransa kralıyla dahi görüşebiliyor, onlara da nakit sağlıyordu. Charles onun hizmetlerinden o denli hoşnuttu ki, bir gün Yasef'i şövalyelik rütbesiyle ödüllendirdi. Yasef bundan böyle Avrupa'da Don Juan Miquez olarak anılacaktı. Gracia ile evliliklerinin 8. yılında Francisco öldü ve bu yitimden sonra Yasef ailenin önderi konumuna yükseldi. Çünkü Diogo evlilik sonrasında işlerinden uzaklaşmıştı. Gracia kocasının ölümünden sonra Venedik'te kaldı. Bu arada Milano'da Yahudi avı başlamıştı. Çok geçmeden Yahudilerin Venedik'ten kovulması için ferman yayınlandı. Artık etraflarındaki çember daralıyordu ve Ferrara tek güvenli yer olarak kalmıştı. Yasef halasını ısrarla Ferrara'ya çağırmaktaydı. Nihayet o sonbaharda gökyüzünün bulutlarla kaplı olduğu bir gün Gracia, kızı Reina ve adamlarıyla birlikte Ferrara'ya geldi. Geçen yıllar Gracia'ya dokunamamıştı. O hala olağanüstü alımlı ve etkili kadındı. Zaman onu büsbütün olgunlaştırmış, çelikten iradesini iyice bilemişti. Yasef onun her zaman gizemli bir tebessümün estiği yüzüne baktıkça, belleğinde hayli silik izler bırakan annesini görür gibi oluyor, bu da güven ve huzuru benliğine dolduruyordu. Reina ise güzelliğini annesinden almıştı ama onun gibi yetkeli ve ezici değildi. Cıvıl cıvıl, yumuşacık bir kızdı. Günler olağan akışında akıp giderken, yaşamlarını allak bullak edecek günlerin arifesinde olduklarını ikisi de bilmiyordu. Yaşam çizgisini değiştirecek değişikliklerin sıradan günlerce apansız sıçramalarla gerçekleştiğini kanıtlarcasına, o gece pencerelerin zangırdaması Yasef'i yatağından sıçrattı. Delicesine yağan yağmur camlarda şaklıyor, rüzgarın uğultusu, göğü yırtarcasına çakan şimşeklerin ürkünç gürültülerine karışarak odaya doluyordu. Belki de çatı katındaki büyük odada tek başına kaldığı için doğanın feryatları daha da yoğunlaşmaktaydı. Delikanlı panikli üşüntülerin silkelemesiyle uyanmış, ansızın annesinin ölümünden hemen sonraki 5 yaşındaki Yasef'e dönüşmüştü. Sanki olağanüstü bir sapan onu geçmişe fırlatıvermiş, geçmişin anıları en küçük ayrıntısına dek zihnine üşüşmüştü. Bütün bu anı yağmuru o an için olağan sayılmalıydı. Kocaman genç adam tanıdık duygularla titriyordu. Bu titreyiş korkudan mıydı onu bilemezdi. Ama onu yatağından fırlatan itki, başlangıçta korku olsa da bu duygu garipsenecek bir sarmal içinde sürekli olarak adı konulmayan duygulara dönüşüyordu. İstemsizce yatağından kalktı ve bir dürtü, çocukluktaki koruyucusu Gracia'ya sığınma gereksinmesiyle onu odasından koridora çıkarttı. Fırtınanın sesi aslında bilinçaltından ansızın fışkıran bir çağrıydı ama o sırada bunu algılayamıyordu. O anda ne denli masumdu. Koridorda henüz birkaç adım atmıştı ki mum ışığının uzaktan ipildeyişini fark edince duraksayarak yerine çakıldı. Aslında koridora çıkarken Gracia'nın çok yakınlarda olduğunu, onun da aynı dürtülerle kendisine koşacağını biliyordu ama öyle olsa bile gene de anlaşılmaz bir şaşkınlığa gömüldü. Az sonra üzerinde geceliğiyle Gracia merdivenin son basamağında göründüğü an başı döndü ve tek şey düşünemez hale geldi. Bir değirmen iç dünyasında korkunç bir hızla dönüyor, iradesini ödünsüzce öğütüyordu. O puslanmış geçmişin tüm barikatları yıkarak apansız çağıldayışıydı bu. Ya da geçmiş zıpkın olup saplanmıştı ikisine de. Onu gören Gracia da dona kalmıştı. O da en az Yasef kadar masumdu ve aynı anı sağanağının altında koruyuculuk görevini anımsamış olsa da umulmadık bir duygu fırtınasına kapılmıştı. Anımsaması anlıktı ama onun Yasef'ten farkı önüne kapıldığı dev dalgaların yarattığı duygu fırtınasına pek de yabancı olmamasıydı. Sonuçta farkında olmasalar da hatta tersini sansalar da aslında biri korktuğu, diğeri korkanı koruma güdüsüyle yola çıkmamış, ikisi de aynı çağrının güdümüne kapılmıştı. Yerlerinde donup kalarak gözlerini bir süre birbirlerine kilitlediler. Sonra birkaç titrek adım ve ardından yayından fırlayan ok gibi yerlerinden kopup birbirleriyle çarpışmaları ve yerde yuvarlanmaları. Müthiş bir telaşla giysilerini paralarcasına çıkarırlarken garip mırıltılar arasında sık sık soluk alıp veriyorlar, ahşap döşemenin üzerinde yumak olup yuvarlanırlarken geride kalan yıllardan ölç almak istemenin gemlenemez aceleciliğiyle diğerinin bedenini bir an önce kendi bedeninde eritmeye çalışıyorlardı. Bilmiyorlardı. Zamandan kopmuş, idrakin susak kaldığı bir evrende yanardağ olup patlamışlardı. Evet, bu, zamanın prangaladığı zihinlerindeki gizli hazın korkunç bir patlamayla infilak etmesi ya da bastırılmış duyguların alabildiğine özgürleşerek çığlık çığlığa isyan edişiydi. Belki de kadını ilk kez tatmış olmanın çarpıcı tokadı şaklamış olmalıydı Yasef'in yüzünde. Bir askerin pırıl pırıl üniformasını ilk kez giydiğinde duyduğu azamete benzer bir duyguyla başı göğe ermek üzereydi ki Gracia, "Aman Rabbim, biz ne yaptık, ne yaptık biz?" diye haykırarak ağlamaya başladı ve onu daldığı düşten silkintiyle uyandırdı. Yasef, aşağıdan birinin onun bağırtılarını duymasından korkarak Gracia'yı kaptığı gibi odasına taşıyıp bilinçsizce kapıyı kilitledi. İkisi de titriyordu. Ama kadıncağız isteri nöbetine tutulmuşçasına, dişlerini zangırdatırken, utandığı çıplaklığını saklamak istercesine büzüldükçe büzülüyordu. Hristiyan kültürünün etkisiyle onun için cinsellikten haz duymak hem ayıp hem de günahtı. Kocası üzerine eğildiğinde haç çıkaran Hristiyan kadınlar gibi, o da yıllar boyunca ya kuluçka olmuş ya da gözlerini kapatıp başka şeyler düşünmeye çalışarak kocasına karşı üstlendiği görevlerden birini yerine getirmişti. Ama şimdi bambaşka bir duygu sarmalında başı dönüyor, bir yandan da gırtlağına dek gömüldüğü günah bataklığında çaresizlik içinde debeleniyordu. İffetle cinsellik arasında denge kuramamanın yıkıcı sarsıntısıydı bu ve bu sarsıntı ömrü boyunca yakasını bırakmayacaktı. Yasef onu sakinleştirmek amacıyla hafifçe silkeleyince dişi kaplan gibi saldırıp tekrar ona sarıldı. Yasef'in başını gözeneklerinden ter damlacıkları fışkıran, alevlenmiş memelerinin arasına gömüyor, dudaklarını sarıldığı bedenin her santimetre karesine büyük bir açlıkla değdirirken bacaklarını ahtapot gibi onun beline dolayarak delikanlıyı içine hapsediyordu. Ve o gün sayısız kez birbirlerini bildiler. Gündüzleri sürekli olarak Tevrat'tan aynı ayeti okuyorlardı. Babanın kız kardeşinin çıplaklığını ortaya çıkarmayacaksın. O, babanın canı sayılır. Ama geceleri karşı durulmaz tutkuyla birbirlerine koşuyorlardı. Yasef aşkı da, seksi de bilmediği, en azından sonuna dek yaşamadığı için onunla her karşılaşmalarında beynine egemen olan bu direngen dürtüye anlam veremiyordu. Gracia ise evliliği boyunca cinselliğin tadını tadamamıştı. Bunu kocasından tatması durumunda bazı marifetleri nereden öğrendiğinin sorgulanacağını, hatta fahişe olarak damgalanacağını biliyordu. Zaten bu düşünceler onda arzunun kırıntısını bırakmamıştı. Oysa kocasının ölümünden sonra gizliden gizliye yapmak isteyip de yapamadıklarını yapma özgürlüğüne kavuşmuştu. Ama neden dinsel kuralları çiğneyerek Yasef'i seçmişti? En yakınındaki erkek olduğu için mi, yoksa ilk uyanışı o yaşattığı için miydi bu tutku? O anda zihinlerinde böyle bir sorgulama bulunmasa da ilişkileri cinsellikle tanımlanamazdı. Bu çok farklı bir şeydi ve belki de bu yüzden, yani çocukluklarındaki beyinsel bütünleşmenin bedensel bütünleşmeyi zorunlu kılmasından dolayı ikisine de onca acı verici olmasına karşın kendilerine vazgeçilmez bir yapı kurmaya hükümlüydüler. Gracia bir süre sonra kendini dine verdi. Neşesi uçup gitmiş, melankolik biri olup çıkmıştı. Ama bu dine yöneliş bile azgınlaşan isteklerini bastıramıyordu. Yasef de allak bullak olmuştu. Savaşın tokatını yiyince içine düştüğü eziklik, pırıltılı üniforması içinde ilkin, azametin gururunu tadan delikanlıyı şimdi süklüm püklüm etmişti. Yenilen ordunun perişan halde dönüşü, utanç ve acının kaynaşmasıydı bu. Utancı, toplumsal ve dinsel yasaklara uymamaktan mı kaynaklanıyordu, bunu dahi irdeleyemiyordu. Ama galiba geçmişteki kimi gelgitlerin nedenini yavaş yavaş keşfetmeye başlıyordu. Zaman, üstünü kalın bir kül tabakasıyla örtünce, tüm canlılığını yitiren közler, yıllarca sonra ufak bir esintiyle yeniden akkor haline gelse de, Aslında o, garipsenecek duygular içindeydi. Zaman geçtikçe şehvet kokusunun ana kokusuna karıştığını, bazen de annesiyle yattığını, Gracia'yı değil, onu memnun ettiğini fark ediyor, Gracia, anne sevgili olup çıkıyordu. Ulaşılamaz dünyalarındaki bilinç alanına çıkamamış farklı özlem ve eksiklikler, geçmişin birikimleriyle bütünleşince galiba birbirlerine mecbur kalarak ayrı kaynaklardan beslenen farklı iştiyakların köleleri olmuşlardı. Gracia, kendini dine verişte liman ararken, Yasef tam tersi yola saparak çareyi dinden uzaklaşmakta buldu. Çünkü din yoksa günah da yoktu. Hatta bazen günahın kızgın demiri çelikleştiren su olduğunu bile düşünüyor ya da sevap günah sayesinde vardır diyerek kendisini avutuyordu. Gracia'ya kendimizi hor görmeyelim. Her şeye karşın bunu biz yapabildik. İnsan tarafımızı bayrak ettik. O halde bayrak gibi dimdik olmalıyız. Ya da hiç uçmamaktansa uçup yere çakılmak daha iyidir dese de bu sözler etkisini hemen yitiriyor. Günahkarlık özellikle Gracia'yı perişan ederken Gracia'nın Gracia olmaktan çıkışı yani o müthiş sır Yasef'i çok yönlü ve Gracia'nınkinden farklı utancın kıskacını hapsediyordu. Artık onlar utanç ve günah abidesi olmuşlardı. Bir gün Gracia, onu neden Anvers'e gönderdiğini, evlenmesinin gerçek nedenini ve Lisbon'da kendi işini kurma projesinin altında yatan gerçekleri anlatınca, onu direnmekte nedenli yalnız bıraktığını anlayıp, bu günahlarının önüne baraj inşa etmek için kendisine düşen görevlerinde olduğunu düşündü. Ama kollarındaki kadının aslında Gracia olmadığını anımsadıkça, müthiş bir eziklik ve suçluluk girdabına kapılsa da acizdi. Ona şehvetle sarıldığı anda, aynı zamanda annesine de sarılıyormuş gibi bir hisse kapılışına, ne diyeceğini bilemiyor ve gizlideki esas günahın bu olduğunu düşünüyordu. Alabora olan iç dünyaları kendi işlerine kilitlenirken, işleri gün geçtikçe büyüyordu. Bu da müthiş ezikliliğin bir başka alanda yine olağanüstü başarılara dönüşmesi miydi yoksa? Fransa kralına bile borç verebildiklerinden Avrupa saraylarında saygınlık kazanmışlardı ve her başarı onları daha da hırslandırıyordu. Maranoların Venedik'te ticaret yapmaları yasaklanınca kahroldular. Venediklilere göre din değiştiren Yahudiler değiştirmeyenlerden daha zararlı ve rezil mahluklardı. Kuşkusuz bu tam bir aşağılamaydı. O günden sonra Venedik baş düşmanları oldu ve bu düşmanlık Gracia için yaşamının yönergelerinden birisi haline geldi. Gracia, Yahudiliğe ne denli hizmet ederse günahlarını o denli affettireceğini umuyordu. Bu amaçla Ferrara'da İspanyol Yahudilerinin diliyle ilk kez Tevrat yayınlanmasına maddi ve manevi katkılarla öncülük etme kararı alınca Yasef onun bu çılgın arzusuna karşı gelemedi. Ama bu eylem onları daha da zora sokacaktı. Bir süre sonra Avrupa'da dolaşmaları tehlikeli boyuta yükseldi. Francisco'nun haklılığı ortaya çıkınca İstanbul'a yerleşmeye ve önce Yasef'in orada altyapı oluşturmasına karar verdiler. Diogo, Hamon'ları devreye sokmak için çabalarken Yasef önündeki günlerde kendisini bekleyen yoksunluktan dolayı paniğe kapılsa da ayrılığın yararlı olabileceğini düşünerek avunuyordu. Üstelik bu sayede birbirlerinin yokluğuna alışacaklar ve belki de büyük günahlarından arınacaklardı. Artık içinde bulundukları durumun tutkudan değil, sapkın bir alışkanlıktan kaynaklı olduğunu düşünmeye çalışıyordu. Acaba annesi o cinsellik kasırgası koptuğunda bir türlü üstesinden gelemediği duyumsamalarını biliyor muydu? Biliyorsa o da acı çekiyor muydu? Bunlar Yasef için kahredici sorulardı. Cihan İmparatoru'ndan İstanbul'a gelmesi için davet aldığında, şahane serseriliğin serüven özleminden çok bu yönde kendisinin de işlev görebileceğini, belki de günahsız bir yaşama yeniden merhaba diyebileceğini düşünerek sevindi. İstanbul günleri yaşanırken heyecan verici değilse de şimdiden bakıldığında ona sıradan geliyordu. Açıkçası Gracia'yı unutur gibi olmuş ve kadın düşkünü bir adam olup çıkmıştı. Yoluna çıkan kadınlardan aldığı haz, Gracia'nın verdiği hazla kıyaslanamazsa da bu ilişkiler hiç olmazsa yıpratıcı değildi ve sürekli değişim ona yaşama başkaldırışın tadını tattırıyordu. Gracia ile ilişkilerinin cinsellik dışında olduğunu İstanbul'a gelmeden fark etmiş ve o günlerde bağlarını koparmaya güçlerinin yetmeyeceğini düşünerek karamsarlığa kapılmıştı. Bu yüzden İstanbul umut limanıydı. Ama Gracia ile Reyna İstanbul'a gelince her türlü karar ve düşünceyi Lola ezerek eskiye döndüler. Kahredici olduğu kadar vazgeçilemeyen ilişkileri ilk birlikteliklerinde yeniden başlamış, Yasef anında diğer kadınlara bakamaz olmuştu. Gracia tuhaf bir kıskançlık cenderesindeydi. Yokluğunda Yasef'in İstanbul'da başka kadınlarla birlikte olduğunu hissetmiş, duyduklarıyla sezgisini doğrulamıştı. Bir gün Yasef'e Reyna ile evleneceksin dedi. Onu ancak kızına emanet edebilirmiş. Ama önce sünnet olup Yahudiliğini ilan etmeliymiş. Kuşkusuz her şey Gracia'nın istediği gibi oldu. Çünkü Gracia'ya göre nedenli halis Yahudi olurlarsa bu günah bataklığından kurtulma şansları o denli artacaktı. Tiberia projesi gündeme gelince Gracia sevincinden kanatlandı. Orada Yahudilere ileride yurt olabilecek güvenli bir yerleşim sağladığında günahlarının affedileceğini umuyordu. Kısacası bu onun için kurtuluş ve arınma olanağıydı. Sürekli olarak Tiberia'da kalmaya karar verirken umudun insanı ayakta tutan en sağlam payanda olduğunu biliyordu. Avrupa'dayken Vatikan'da Portekiz Marranoları diri diri yakılınca papalığın önde gelen gelir kaynaklarından Ascona ticaretini baltalamak için bu limana ticari boykot yürüttüğünde de aynı umudu yaşamıştı. Tiberia'ya yerleşme kararını verişinin bir nedeni orada da aynı yıkımı yaşamak istemeyişiydi. Nitekim gelişmeler önceleri heyecan vericiydi. Oraya Yahudileri taşımak için kesenin ağzını açtı ve idealine tüm varlığıyla sarılınca kısa sürede Yahudilerin senorası oldu. Artık o kendisini gerçek bir kraliçe olarak hissediyordu. Öte yandan Yasef'in Tiberia'ya gelmesini istemiyor ama onun gelmesi gecikince adamlar gönderip adeta feryat ederek yeğenini çağırıyordu. Gemlenemez tutkularından kurtulamamanın çaresizliği her ikisini de yiyip bitiriyordu. Bu kavuşmaların adı mutluluk değildi ama öylesine köleleşmişlerdi ki irade tükenmişliği içinde daha çok acı çekmek için ellerinden geleni yapan zavallılara dönüşmüşlerdi. Tiberia'da işler bekledikleri gibi yürümez oldukça zavallı kadın kemirgen bir düş kırıklığı içinde perişan oluyordu. 40 yaşını henüz bitirdiği günlerde geldiği Tiberia'da saçlarını ağartarak 11 sene geçirmiş, bu süre boyunca kentin dışına adımını atmamıştı. Ama ne yazık ki arkası olmayan o umut da tükeniyor ve dipsiz gecelerde içine düştüğü çaresizliği ağıtlar yakıyordu. Yasef'in oraya son gidişinde sürekli olarak ağlıyor ve sonsuza dek cehennemde yanacaklarını tekrarlayıp duruyordu. İşte o günlerde Yasef, onun artık pırıltıları sönen gözlerinde biraz da manyaklık kokan garip bir bakış keşfetmişti. Belki de yılanın ona geldiğini değil, onun yılana gittiğini zihnine kazınmış bu bakışlar nedeniyle düşünmüştü. Yasef Selim'in yanından ayrılıp Ortaköy'deki sarayına giderken yol boyunca hep bunları düşündü. Kimi zaman dudaklarında prangalanmış bir tebessüm titriyor ama cehennem ateşi sırtına vurunca yüzü acıyla buruşuyordu. Az önceki konuşmalarından Selim kesinlikle bazı şeyler sezmiş olmalıydı. Kuşkusuz öyküsünün iç yüzünü fark etmesi olanaksızdı ama bundan sonraki ilk buluşmalarında kendisine bazı sorular sorma olasılığı hiç de göz ardı edilemezdi. Hem ona yalan söyleyemezdi hem de böyle bir geçmişin sır perdesi bir başkasına aralanamazdı. Bir an müthiş sırrına ortak aradığını hissetti. Sanki onu açıkladığında o dayanılmaz ağırlık hafifleyecekti. Sarayının avlusunda atından indiğinde Seyis'in yüzüne kuşkuyla baktığını fark etmedi bile. Omuzları çökmüş ve sanki aradan uzun yıllar geçmiş gibi birden ihtiyarlamıştı. Kahyasına Yafa'ya gidecek bir gemiyi masraf düşünmeden en kısa zamanda ayarlamasını emrettikten sonra, yılların biriktirdiği günahların altında ezilen yorgun bedenini zorlukla taşıyarak üst kata çıkan mermer merdivenleri tırmanmaya başladı. Ayrımın sonu. Sayfa 391. Devamı 40. ayrımda.